Ayrım 13. Bir gün. David Nichols. Sayfa 186. Bu arada ikinci kanyaklar geldiğinde ikisinin de sarhoş olduğuna hiç kuşku yoktu. Bütün lokanta sarhoş olmuş gibiydi. Gri saçlı piyanist bile "I Get a Kick Out of You" Frank Sinatra tarafından da icra edilmiş bir Cole Porter şarkısı "Sana Bayılıyorum" parçasını aşırı duygusal biçimde söylerken sanki birisi fren kablolarını kesmiş gibi piyanonun pedalına basıp duruyordu. Şarkı kafasının içinde yankılanırken Emma sesini yükseltmek zorunda kalarak büyük bir tutkuyla yeni mesleki kariyerinden söz etmeye başlamıştı. Londra'nın kuzeyinde büyük bir meslek okulu, İngilizce dersi vereceğim, biraz da drama. Hoş bir okul, karma okul, herkesin "Evet bayan, hayır bayan" diye konuştuğu rahat banyo okullarından biri değil. Çocuklar biraz mesele ama o kadar da olacak değil mi? Çocuk dediğin öyle olur. Şimdi böyle diyorum, muhtemelen beni diri diri yiyecekler, küçük ergeleler. Kanya filmlerde gördüğü gibi bardağın içinde yuvarladı. Kendimi masanın kenarına oturmuş, Shakespeare'in nasıl ilk rapçi olduğunu ya da buna benzer bir şey anlatırken hayal ettiğim bir görüntüm var gözümün önünde ve bütün çocuklar ağızları bir karış açık bakacaklar bana, hipnotize olmuş gibi. Etkilenmiş genç omuzların üzerinde havaya kaldırıldığımı hayal ediyorum. Nereye gidersem gideyim, otoparka, kantine, bana hayran çocukların omuzlarında oluyorum. Şu Carpe Diem öğretmenlerden biri gibi. Anlamadım, ne öğretmenler? Carpe Diem. Carpe? Bilirsin işte, günü yakala demek. Bu o demek mi? Ben de halıyı yakala demek olduğunu sanıyordum. Emma nazik bir şekilde hıçkırarak gülümsedi ki bu İyan için başlama vuruşu gibi bir şeydi. Bu yüzden benim işlerim ters gitti. Vay canına. Eğer bunu bilseydim okul yıllarım bambaşka olurdu. Yerlerde sürünmekle geçen o kadar yıl. Bu kadar yeter İyan, yapma şunu, dedi sert bir tavırla. Neyi? Rolüne giriyorsun. Bunu yapmak zorunda değilsin, biliyorsun. Kırılmış görünüyordu. Emma masanın üzerinden eğilerek sesini pişmanlıkla alçalttı, elini tuttu. Sürekli gözlem, espri ya da kelime oyunları yapman gerekmediğini düşünüyorum sadece. Bu bir gösteri değil İyan, bir sohbet, hepsi bu. Özür dilerim ben... Aa, sadece sen değil, genel olarak erkekler. Hepinizin sürekli yaptığı numara bu. Tanrım, ne olurdu sadece konuşan ve dinleyen birine rastlasaydım. Çok fazla konuştuğunu farkındaydı ama artık hızını kesemiyordu. Sadece bunun neden gerekli olduğunu anlayamıyorum. Sınav değil ki bu. Ama bir nevi öyle aslında, değil mi? Benimleyken değil, öyle olması gerekmiyor. Özür dilerim. Sürekli özür dileyip durma. Aa, tamam. İyan bir an için sessiz kaldı. Şimdi Emma özür dileyecek gibiydi. Düşüncelerini söylememeliydi. Düşüncelerini söylemek hiçbir zaman iyi olmaz. Tam özür dilemek üzereydi ki İyan içini çekerek yanağını yumruğuna dayadı. Sanırım bu şöyle bir şey. Eğer okulda öyle parlak, iyi görünümlü ya da popüler biri değilsen ve günün birinde bir şey söylediğinde birileri bana gülerse buna dört elle sarılırsın, öyle değil mi? Şöyle düşünürsün, ben komik biriyim, aptal kocaman bir suratım, kocaman kalçalarım var ve kimse beni beğenmiyor. Ama en azından insanları güldürebiliyorum. Ve bu, birini güldürmek öyle hoş bir duygudur ki, bağımlısı olursun onun. Sanki eğlenceli değilsen hiçbir şey değilsin. Şimdi bakışlarını masa örtüsüne çevirmiş, parmaklarıyla ekmek kırıntılarından bir piramit yapıyordu. Aslında bu durumu kendinden dolayı anlayacağını düşünmüştüm. Emma'nın eli göğsüne gitti. Kendimden mi? Rol yapma konusu. Ben rol yapmıyorum. Lunapark balıkları konusunda söylediklerin mesela. Daha önce de söylemiştin. Hayır, ben öyle mi? Sadece birbirimize benzediğimizi düşünüyorum. Sen ve ben. Bazen. İlk önce karşı çıkmayı düşündü Emma. Hayır, ben öyle değilim demek istiyordu. Ne saçma bir düşünce. Ama İyan kendisine öyle bir şekilde gülümsüyordu ki. Nasıl derler? Safça. Ve galiba kendisi de biraz merhametsiz davranmıştı. Bu yüzden omuzlarını silkti. Buna asla inanma. Neye? Kimsenin senden hoşlanmadığını. Genizden gelen bir sesle, şakacı bir tavırla konuştu yani. Kayıtlı deliller öyle demiyor ama. Ben buradayım, öyle değil mi? Bir sessizlik oldu. Gerçekten çok sarhoştu ve şimdi masanın üzerindeki kırıntılarla oynama sırası ona gelmişti. İşin doğrusu bugünlerde ne kadar iyi göründüğünü düşünüyordum. İyan iki eliyle göbeğini kavradı. Egzersiz yapıyorum. Emma ona bakarak neredeyse doğallıkla güldü ve o kadar da çirkin bir suratı olmadığına karar verdi. Kimi yakışıklı aptal oğlanların yüzü gibi değildi. Doğru düzgün, normal bir adam yüzüydü. Hesap ödendikten sonra Ian'ın kendisini öpmeye çalışacağını biliyordu ve bu kez ona izin verecekti. Gitmeliyiz, dedi. Hesabı alayım. Garsona hesap işareti yaptı. Şu küçük hareketi herkesin yapıyor olması ne tuhaf değil mi? Kimin fikri acaba, merak ediyorum. Ian, ne? Özür dilerim. Özür dilerim. Hesabı sözleştikleri gibi ikiye bölerek ödediler. Çıkarlarken Ian kapıyı alt tarafına bir tekme atıp çekerek açtı. Böylece kapı yüzüne çarpmış gibi bir yanılsama vermiş oldu. Birazcık fiziksel komedi. Dışarıda siyah ve mor bulutlardan oluşan kalın bir perde gökyüzünü kaplamıştı. Sıcak rüzgarda fırtınanın habercisi bir demir tadı vardı ve meydanın kuzeyine doğru yürürlerken Emma kendini keyifli bir sarhoşluk içinde ve konyak aroması ile kaplı hissetti. Hokkabazların zorlama eğlenceleriyle Covent Garden'dan her zaman nefret etmişti. Ama bu gece gözüne güzel görünüyordu. Kendisine karşı her zaman nazik ve ilgili olmuş bu adamın koluna girmek kadar doğal ve güzeldi. Yüzüne bakınca Ian'ın suratını asmış olduğunu gördü. Ne oldu? Diye sordu koluyla kolunu sıkıştırarak. Sadece bilirsin kendimi çuvallamış gibi hissediyorum. Hepsi bu. Sinirlerim yıpranıyor, çok uğraşıyorum, saçma sapan şakalar yapıyorum. Stand-up komedyeni olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Giysiler mi? İnsanların her zaman uyanık olmanı beklemesi. Her zaman kahkahayı kovalıyorsun. Biraz da konuyu değiştirmek için ellerini Ian'ın omzuna koydu Emma. Kendini yukarıya çekmek için vücudundan destek aldı ve parmaklarının ucunda yükselerek onu öptü. Ağzı nemli fakat sıcaktı. Böğürtlen ve vanilya diye mırıldandı Emma. Dudakları birbirine bastırılmışken aslında parmesan ve içki tadıyordu. Dert etmedi. Ian öpüşürken güldü. Emma topukların üzerine indi ve Ian'ın yüzünü tutarak baktı. Ian mutluluktan ağlayacakmış gibi görünüyordu. Emma yaptığından mutluluk duydu. Emma Morley, şunu söyleyebilir miyim? Büyük bir ağırbaşlılıkla Emma'ya baktı. Senin kesinlikle harika olduğunu düşünüyorum. Sen ve şu tatlı sözlerin, dedi Emma. Şimdi sana gidelim mi? Yağmur başlamadan. Bil bakalım kim? Saat 11:30. Neredesin pis gezenti? Ah neyse, geldiğinde beni ara, buradayım, bir yere gitmiyorum, hoşça kal. Ian'ın Kelly Road'daki giriş kat dairesi sadece sokak lambaları ve yoldan geçen iki katlı otobüslerin reflektörleriyle aydınlanıyordu. Oda Piccadilly, Victoria ve Kuzey hattı metro trenleri ve 30, 10, 46, 214 ve 390 numaralı otobüsler yüzünden bir dakika içinde defalarca sallanıyordu. Toplu taşıma araçları bakımından muhtemelen Londra'nın en mükemmel dairesiydi ama sadece bu bakımdan. Emma katlanınca kanepe olan yatağa yattığında sırtındaki sallantıyı hissedebiliyordu. Bu neydi? Ian sarsıntıyı dinledi. Piccadilly doğu bağlantısı. Buna nasıl dayanıyorsun Ian? Alışıyorsun. Bir de şunlardan var. Pencere pervazında duran iki tane şişman mum topağını gösterdi. Şekillendirilebilir mumdan kulak tıkacı. Aa, harika. Yalnız geçen gün çıkartmayı unutmuşum. Beynimde tümör var sandım. Başka Tanrı'nın çocuklarındaki. Yönetmen Rhonda Haynes'in 1986 tarihli Akademi ve Altın Küre ödülleri kazanmış sağır ve dilsiz bir kadın hakkındaki filmi. Gibi hissettim biraz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Emma güldü. Sonra yeni bir mide bulantısı gelmiş gibi inledi. Ian'ın elini tuttu. Biraz daha iyi misin? Gözlerim açık olduğu sürece iyiyim. Emma Ian'a döndü. Yüzünü görmek için yorganı çekti. Yorganın kılıfı olmadığı için ve rengi mantar çorbasına benzediği için midesi bulanır gibi oldu. O da hayır kurumu mağazası gibi kokuyordu. Yalnız yaşayan bir adamın kokusu. Sanırım ikinci kanyak yaptı bunu. Ian gülümsedi. Ama yoldan geçen bir otobüsün ışığı odayı yaladı ve Emma onun üzgün göründüğünü gördü. Bana kızgın mısın? Tabii ki değilim. Bilirsin bir kızı öpersin o da midesi bulandığı için istemez. Söyledim sana içki yüzünden sadece çok iyi vakit geçirdim. Gerçekten çok iyi. Biraz nefes almam gerek. Gel buraya. Onu öpmek için oturdu ama en iyi süt yeni öyle sıkmıştı ki balenleri koltuk altına batıyordu. Of of diye bağırarak tekrar düzeltti. Sonra birden başını dizlerinin arasına eğiverdi. Ian'ın eli bir hemşire gibi sırtını ovuyordu ve Emma her şeyi berbat ettiği için utandığını hissetti. En iyisi gitmem sanırım. Aa tamam eğer istediğim buysa. Beyaz ışık odayı tararken ıslak caddedeki tekerlek seslerini dinlediler. Bu hangisi? 30 numara. Üzerini çekiştirdi. Sonra sallanarak ayağa kalktı. Eteğini düzeltti. Çok güzel vakit geçirdim. Ben de. Sadece çok içkiliyim. Ben de. Eve gidip ayılacağım. Anlıyorum. Yine de üzgünüm. Emma saatine baktı. 23:53. Metro treni belirli bir ulaşım merkezinin kör noktasında bulunduğunu hatırlatarak ayaklarının altında yuvarlanarak ilerledi. King's Cross'a yürümek 5 dakika, Piccadilly bağlantısı en erken 0:30'da evde olurdu. Camda yağmur damlaları vardı ama fazla değildi. Ama sonra şehrin diğer ucuna yürümeyi, el yordamıyla anahtarlarını ararken boş dairenin sessizliğini, sırtındaki ıslak giysilerin kokusunu hayal etti. Tek başına yatakta yattığını, tavanın döndüğünü, altında sallanan Tahiti'yi, Mide bulantısını, pişmanlığını düşündü. Burada kalmak, bir değişiklik için biraz sıcaklık, ilgi, yakınlık gerçekten kötü mü olurdu? Yoksa bazen metroda gördüğü o huysuz, yorgun, solgun, üzerlerinde bir gece önceki parti giysileri olan kızlardan mı olmak istiyordu gerçekten? Yağmur biraz daha sert vurmaya başladı pencereye. Seninle istasyona gelmemi ister misin dedi Yan. Ya da belki. Ne? Burada kalıp uyuyabilirsin. Sadece anla işte sarılırız. Sarılmak. Sarılmak, kucaklaşmak ya da onu bile yapmayız. Utanç içinde öyle kas katı yatarız bütün gece eğer istersen. Emma gülümsedi. Ian da ümitle gülümseyerek karşılık verdi. Lens solüsyonum dedi Emma. Yanıma almadım. Bende var. Lens kullandığını bilmiyordum. Bak gördün mü ortak bir yanımız daha çıktı. Karşılıklı gülümsediler. Seni memnun edecekse yedek bir çift kulak tıkacı da bulabilirim. Ian Whitehead. Seni pis iki yüzlü seni. Hadi aç, aç, aç. Neredeyse gece yarısı oldu. Saat gece yarısını vurunca bir neye ahmağa dönüşeceğim büyük bir ihtimalle. Neyse bu mesajı alırsan. Alo, alo. Oradasın. Alo Dexter. Seni uyandırmadım ya, uyandırdın mı? Şimdi girdim içeri. Sen iyi misin Dexter? Aa, iyiyim. Sesin berbat geliyor da. Bir parti veriyordum sadece. Yalnızca ben. Küçük, özel bir parti. Müziği kısar mısın? Düşündüm de, bekle, müziği kısacağım. Belki sen de gelmek istersin. Şampanya var, müzik var. Belki hap da olabilir. Alo, alo orada mısın? Bunun iyi bir fikir olmadığını karar vermiştik sanıyorum. Vermiş miydik? Bence harika bir fikir çünkü. Sadece canı sıkıldığında beni arayıp gelmemi bekleyemezsin. Aa, hadi ama. Nomi lütfen, sana ihtiyacım var. Hayır, yarım saat içinde burada olabilirsin. Hayır, yağmur yağıyor. Yürü demedim ki, taksiye bin, ben öderim. Hayır dedim. Gerçekten birine ihtiyacın var Naomi. Emma'yı çağır öyleyse. Emma dışarıda, hem o türden bir arkadaş değil. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Mesele şu, eğer bu gece bir insana dokunmazsam gerçekten ölebilirim. Orada olduğunu biliyorum, nefes alışını duyuyorum. Tamam, tamam. Yarım saate kadar orada olurum. İçmeyi bırak, beni bekle. Naomi, Naomi farkında mısın? Neyin? Hayatımı kurtardığının farkında mısın? 13. ayrımın sonu sayfa 195.